Programı kimin açacağı hala tartışmalı olmakla beraber
Evet, onu konuşardık.
pazar sabahı yaptığımız ilk program galiba. Saatini 11.
11.
Ve hala uyuyan arkadaşlarımız var.
Aramızda değil mi?
Evet yani hala uyanamamışlar var. Ama yani tabii Pod Fiction tarihinde de ilk olduğu için biraz alışılagelmiş bir durum değil yani. Genelde gececi oluyoruz yazılımcılar olarak.
Ya, inanmak istemedim ya. Podcast olduğuna.
Ama ya, var.
Yatağımdan kaldılar sevgili dinleyiciler.
Abi valla burada son 1,5 ay defa ilk kez güneşle karşılaştım. O yüzden çok mutluyum yani. Erken uyandığım için de hiç pişman değilim.
Valla şey ya, burada kar yağıyor. Ben artık şeyimi de değiştirdim bu arada. Uyku düzenimi değiştirdim. Gece saat 10'da falan yatıyorum. Sabah işte 4,5.
5'te falan. Aynen abi. Soğuk ülkede yapılacak en mantıklı şey yani.
Sabah kalkınca daha güzel oluyor. Bizim ufaklık uyanana kadar 3-5 saatim oluyor.
Aynen abi, canavar gibi olur. Diye girdikten sonra programa nasıl bağlayacağız buradan konuyu diye düşünüyorum. Saçma bir giriş yaptım çünkü.
Şimdi o zaman şey sormuştuk. Twitter'dan bir tane hashtag açmıştık. Demiştik ki hashtag yazılımcı şikayetleri. Oraya biz yazdık şikayetlerimizi. Evet, birkaç dinleyicimiz de yazmış. Aslında onları biraz konuşarak başlayabiliriz diye düşünmüştük geçen gün.
Dedik. Evet. Cold Fiction'cılar olarak.
Ya da önce Stack Overflow'un 2018 anket sonuçları açıklandı. Onun üzerine mi biraz konuşsak?
Hadi ona bakalım o zaman.
Neden olmasın?
JavaScript hepinizi dönmüş beyler.
O biraz kötü oldu.
PHP'nin esamesi okunmuyor Uğur'cum.
Vallahi ben de JavaScript yazıyorum, yapacak bir şey yok yani. Ekmek aslanın ağzında.
Yani işte doğru yol JavaScript. Ben bunu yıllardır söylüyorum, dinlemiyorsunuz beni.
Abi bence JavaScript herkesin bir şeyi gibi o. Şimdi herkesin bir birinci dili var, bir ikinci dili var. JavaScript o kategoriye giriyor, o yüzden bence fazla.
Abi öyle olmaz bence ya. Öyle olsa çünkü insanlar böyle... ankette bunu kullanmaz. Büyük ihtimal adamlar Node.js falan yazıyor. O yüzden zaten şu an anket dolduran insanların %60'ı da backend developer'mış. Yani senin oradaki şey çöker.
Bence çökmez bak. Kendi kendini şey yaptın yani.
Nasıl yaptım ya?
Ya yaptın sen ya. Yaptın.
Abi bilmiyorum ya. Node.js'ten dolayı backend developer. Neyse, ben buradan devamını getiremeyeceğim için bırakıyorum ama bence öyle değil.
Objektif bir yorum oldu bu.
Tartışmaya açık. Tweet atın.
Abi beni ya, eski yaşlarında sal abi dal sen.
Ya şey diyecektim ben. Özür dilerim. Şey diyecektim. Şimdi biz ya Türkiye'deki ekosistemle Avrupa'daki, Amerika'daki ve diğer ülkelerdeki ekosistem çok farklı abi. Türkiye'ye göre bakarsan muhtemelen Türkiye'de .NET en şeydir. En çok kullanılan dil olabilir. Ama Avrupa'ya bakarsan mesela Node.js olabilir o. Ya da işte Amerika'ya bakarsan bambaşka bir şey çıkabilir. Yani o ona göre değerlendirmek lazım. Bunlar bayağı dünya üzerinde yaptıkları anket olduğu için çok garip sonuçlar çıkması normal.
Ya ama JavaScript'in falan yükselişini hani çok şaşırtıcı bulmuyorum. Sanırım son 3 ya da 4 ankettir zaten böyle çıkıyor yani. Hani JavaScript'in o patlama olayı çok şaşırtıcı değil. Hani hem frontend kütüphaneler, üstüne TypeScript, işte Node.js falan. Hani büyük bir şeyi kapladı yani. Nasıl diyeyim? Ekosistemi kapladı ama hala mesela şey PHP ölüyor diyorsun ya Mart. PHP 10 yıl sonra falan muhtemelen şey olacak abi. Bugünün Delphi'si falan gibi olacak yani. Hala böyle insanlar yazılımcı arayacak. Çünkü bildiğim kadarıyla yani web sitelerinin %50'sinin ne hala PHP şey yapıyor yani, sağlıyor diyeyim.
Evet.
Bayağı yüksek bir oran yani, hala var ama yeni bir şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum?
Doğru. Yani
olmaması şey da çok normal.
WordPress gerçeği var.
Yani o var. Evet tabii. O da var. O da ayrı bir bence ders konusu yani.
WordPress.
Of. Ama neyse abi, kapatalım bu konuyu.
Browser'da çalışan bir dilin yani birinci olması dünyada normal değil mi bu arada? Yani her şey artık orada.
Browser'da çalışmıyor sadece.
Ya şey, tamam da.
Ya abi hemen bir küçültme çabaları.
Küçültmüyorum. Seviyorum JavaScript'i. Kimse inanmıyor sevdiğime ya.
Bence birinci olmasının sebeplerinden biri en başta dediğin gibi herkes yani normalde atıyorum backend developer dediğin işte C#, Java bilen adamlar yan dil olarak JavaScript zaten biliyordu. Şimdi JavaScript iyice popülerleşince bu sefer iyice yani ana dil olarak bu sefer JavaScript'e geçmeye başladı adamlar. Backend'de de onu kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bu kadar popüler oldu.
Barış teorimi geliştirdi.
Abi kaç kişi kullanıyor içimizde günlük yani iş yaşantısında JavaScript?
Ben son 1,5 yıldır neredeyse de hiç kullanmıyorum iş yaşantımda.
Benim bir 3-4 ay oldu herhalde. İş hayatı dışında.
O derece. İş hayatı yani. Dışında.
Evet.
Mert?
Ben sadece JavaScript yazıyorum.
Yok artık ya.
Mert tamamen switch etmiş.
.NET Core?
.NET ya işte benim şu anda kendi geliştirdiğim aynı yüksek projelerin hepsi JavaScript. Ekibim şey kullanıyor. Hem JavaScript kullanıyor bir tarafı, bir tarafı da şey kullanıyor. .NET Core kullanıyor.
İlgin sen?
Yani vaktimin %20'si JavaScript'e gidiyordur.
Bak. Fırat peki?
Abi benim %40 JavaScript, %60 .NET diyebiliriz.
Oğlum bayağı varmış ya, ben o kadar zannetmiyordum içimizde de.
Abi ya full benim... stack sen mecbursun zaten.
Yani.
İşte full stack ben backend çoğunluklu diye düşünüyordum da bizim ekibin en azından.
Abi benim %60 JavaScript'e gidiyordur zamanım. %40 PHP'ye gidiyordur.
Beyler backend diyorsunuz. Kızdırıyorsunuz beni. JavaScript backend dili zaten artık.
Yok ama bizim case'imizde değil abi. Biz daha gelemedik oralara. Ulaşılacak bir hedefmiş gibi.
Browser'da çalışan
abi ben Node.js'i bir türlü benimseyemedim ya.
Abi ben bütün mesela hani Node.js ile yazılmış projemiz yok bizim. Hani mainframe PHP ile yazılı. Ön tarafta işte JavaScript koşuyor her yerde ama mesela ufak tefek tooling yapacağımız her şeyi JavaScript ile yapıyoruz abi. Yani Node.js ile yapıyoruz öyle diyeyim. Çünkü çok pratik yani. Tak tak tak. İşte 5 dakikada bitiyor yani. Hiç uğraşmıyorsun. Setup yok. Öyle çılgın provision işlerine girmiyorsun falan. Her yerde çalışıyor. Mis. Anlayabiliyorum yani neden birinci olduğunu. Çok mantıklı.
Bak şimdi elimde şeyler var. Şimdi siz konuşurken şeyi hazırladım. 2013 yılında Node.js en popüler teknoloji 2013 yılındaki ankette SQL'miş. %59.6. Ya, Node.js %7.5. JavaScript %56.6'ymış. Ondan sonra SQL 2014 yılında JavaScript %58.9'da birinci olmuş. En popüler. Node.js de 9.8'e çıkmış. 2015'te Node.js %13.3'e çıkmış. O JavaScript hala en popüler. 2015'te Node.js %27. %27'ye çıkmış. JavaScript %85.
İkiye katlamış yani Node.js evet, evet. Bir yılda.
Evet abi. 2016'da. 2017'de Node.js %47.1 olmuş. Bir anda yarısını elde etmiş. Şimdi 2018'e bakıyorsun %49.6. Birinci sırada.
Abi yeterli bence. Ya her şeyi açıklıyor zaten bu sayılar yani.
Yani evet. .NET Core %27.2 mesela.
O da bence şaşırtıcı ya.
Yükselecek. Daha da yükselecek gibi geliyor. Çünkü güzel abi .NET Core.
Ben hiç işim olmadığı için bilmiyorum ama uzağım yani o taraftan ama tabii şaşırtıcı benim için. Bakmak lazım.
Yani .NET Core'un böyle en büyük bence şey avantajı şey zaten senin bütün bu Windows şeyinden çekip çıkartıyor ya o Windows sunucu tarafındaki sıkıntıların.
Bataklık diyorsun.
Aynen abi gerçekten öyle. Yani AWS'e geçmeye çalışıyorsun elinde legacy sistem var çok çok uğraştırıyor yani çok büyük dertleri var. Ama .NET Core'la bir tane şey yapıyorsun. Elastik şeye koyuyorsun. .NET Core Docker'a mis gibi çalışıyor.
Başka bir istatistikten bahsedeyim mi ya? %92.7 oranında erkekmiş abi ankete katılanlar.
Evet. Ya kadınlar stack overflow'a gitmiyorlar. Böyle bir istatistik çıkabilir.
Belki ihtiyaçları yoktur abi kadın yazılımcıların yani. Çatır çutur yapıyor olabilirler işlerini.
Abi orada başka bir istatistik daha var. Kadınlar genelde akademi tarafında, işte QA development tarafında data scientist ve designer olarak sektörde rol alıyormuş. Yani aslında bu rollerde çalışıyorlarsa Stack Overflow'da çok da işleri yok gibi. Daha az ya, işleri var.
Belki QA developer, belki.
Evet. Abi QA developer nedir ya?
Bilmiyorum.
Biri bana açıklayabilir mi?
Ya muhtemelen test tasarlıyor. Tahminim bu.
Yazılımcı da işini yapıyor yani.
Kod üst seviye test muhtemelen.
Abi ben o konuyu ayrıca tartışmak istiyorum ya. QA kimin sorumluluğudur? Ben de yazılımcının olduğuna inanıyorum ama bir test mühendisinin de şirkette olup bunları yazması gerektiğini düşünenler var.
Abi yazamaz ki. Nasıl yazsın adam? Yazık değil mi adama ya da kadına?
Yani yazamaz ki dediğim belki sırf bu konuda uzmanlaşmış. Yani benim anladığım kadarıyla var Mert, böyle insanlar var. Yani sırf test ya frameworkleri...
Yok, var da abi süreci düşün. Kodu yazıyorsun. Delivery yapıyorsun sen. Agile çalışıyorsun. Değil mi mesela? Hı hı. Varsayalım Kanban çalışıyorsun. Ya da Scrum çalışıyorsun. Sprint bitmeden story'yi bitirmeye çalışıyorsun. Ne yapacaksın o zaman? İki kişi nasıl aynı story'de çalışacak? Yani bir sen feature'ı deliver edeceksin.
Bir de test yazacak.
Ondan sonra bir tane de test story'si yazacaksın. O da test yazacak ama o arkadan gelebilir. Bir de bir sonraki şeyde değişebilir o. Adamın yazdığı özellik değişebilir. Biz bunu yaptık yani. Fırat da yaşadı sanırım bunu. Çalışmıyor yani öyle.
Bu hiç olmazmış ya.
Ki adam abi, olmuyor. Bütün business'a nereden hakim olacak? Yani 10 kişilik development ekibinde de 10 kişilik QA developer ihtiyacı olur ki. Herkes ayrı ayrı yaptığı işi QA'yi de bilebilsin yani.
Ya 4 kişiye biz bir tester diyorlar işte.
Abi unit test yazmıyor olabilir yalnız bu insanlar.
Unit test yok. Değil lan. Otomatik test.
Hak etmez abi.
Ya otomatik test script'i de yazmıyor olabilir. Daha üst seviye testleri de koşturuyor olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Integration testleri de yazıyor olabilir mesela.
Abi yine yani değişirse kontratlar ne olacak?
O zaman bildirecekler. Ben de çalışmadım yani. Bilmiyorum. Sadece şeytanın avukatlığını yapıyorum.
Yok, abi şöyle Mert'le birlikte bahsettiğimiz hikayeye ben geri döndüğüm için ben önce bir şey yapıyorum. Sonra tester'ı anlatıyorum. Tester bir deniyor, yapamıyoruz. Tekrar bana ulaşıyor. Ben tekrar bir anlatıyorum. Sonra tester yapıyor. Ha diyor, şurada bir sorun varmış diyor. Yani çok verimsiz bir süreç ya. Çok çok vakit alan bir süreç. Böyle olmamalı diye hissettiriyor insana.
Peki o zaman yani QA o zaman böyle bir niye bir ihtiyaç var ki, böyle bir şey meslek dalı var abi. Ben bunu şey
abi yapayım. Google'da karşıma çıkan ilk şeyi okuyacağım şimdi. Anlam veremedim. Siz verebilecek misiniz bakayım. QA developer. A great QA developer gives programmers immediate feedback on what they did right and what they did wrong. This means you spend a lot of your time writing automation to do the testing for you, along with the test frameworks and tools needed to get the job done.
Tamam. İşte developer'ın işini yapıyor.
Yani olmaz bu. Çalışmaz yani.
Bence de çalışmaz abi. Yani şu anda Türkiye'deyken bir firmayla konuşuyorduk. Yani bir firmanın İşte yöneticilerinden bir tanesiyle muhabbet ediyorduk da şimdi öyle bir dertleri varmış. Onlar da QA mühendisler alıp testleri işte hızlıca yapıp şey yapacaklarmış. Çünkü test yazamamış ekibi. Çok hızlı gidiyorlarmış. Çok hızlı gitmeleri gerekiyormuş. Test yazamamışlar. Şimdi testler arkadan gelecekmiş. Yani bu bence bu şey yani Ecail'i tam olarak anlamadık demek bence bu.
Yani biz süpüre geliyoruz.
Aynen süpüre.
Arkadan.
Deliverable zaten test olmadan bir şey release etmek.
Abi ben tekrar şeye döneyim o zaman. Kadınlar niye sektörde az temsil ediliyor? Şirketler de bu konuda inisiyatif almalı mı acaba ya? Mesela EasyCo'nun bir uygulamasına denk geldim ben. İşe girişte share your story with EasyCo diye bir şey doldurtuyorlarmış. Orada bir soru var. İşte sektörde sizce niye az kadın developer var? Oradaki cevaplara göre adayı eliyorlar veya elemiyorlar.
Ne? Yok artık.
Ciddiyim.
Bu saçma değil mi?
Biraz
abi değil ya. Şöyle orada çıkan cevap eğer kadınlar development yapamaz gibi bir şeyse o adamla çalışmak ister misiniz gerçekten?
Abi bu adamın kişiliği ama bu kişiliği niye ilgilendiriyor ki?
Abi tam kişiliği değil bence ya. Sonuçta bu adam kadın yazılımcılarla beraber çalışıyor olacak.
Abi kişilik de olsa önemli ya. Ekibe uyum sağlaması, ekiple tartışmaların önüne geçmek açısından ona dikkat etmek iyidir.
Abi spesifik olarak böyle bir soru sorulur mu? Saçmalamayın ya.
Yani bence sorulur ya. Güzel soru hatta.
Ben abi, yok neden sorulur. Saçma?
Abi sorulur. Biz niye tartışıyoruz abi şu anda o zaman? Bu soru sorulmayacaksa.
Abi ama bu sorunun işe alımda ya bu soruyu soralım biz kendi içimizde ve firmalar bunu düzeltmek için bir şeyler yapsınlar. Ama işe alımda böyle bir soru sormak garip yani.
Abi böyle bir adamla çalışmak ister misin peki? O zaman bireysel olarak sorayım sana.
Adam iyi mühendisse mühendisliğine bakarım. Adamla bütün günümü geçirmeyeceğim ki.
Ama bütün ama günümü geçirecek olan insanlar geçirecek. Olacak abi.
Ama bu adamı yönetici de yapmayacağım ben. Ekibin içinde bir eleman olacak bu.
Ekipte abi ekibin içinde bir eleman peki şey yapmayacak mı sürekli? Ne bileyim diğer insanlarla iletişime geçmeyecek mi?
Geçsin abi.
Geçirmeyecek.
Niye farklı seferler olmasından rahatsınız ki?
Abi zaten insanlarla iletişimde bir sıkıntı varsa kadın erkekten bağımsız o adamın o ekipte olmaması gerekiyor. Yani.
Başka bir şey doğru.
Ben başka bir yerden yaklaşayım.
Ama ben spesifik olarak kadınların sektörde yer almasını doğru bulmuyorum diye bir şey yazdıysa oraya.
Abi o zaman malmış zaten iş. Öyle bir soru. Görüşmesinde yani.
Abi aradıkları cevap öyle bir şey zaten. Daha doğrusu aramadıkları yani eleyecekleri cevap öyle bir şey zaten. Kadınlar yapamaz bu işi falan gibi bir cevap.
Abi kim öyle bir cevap verir? Öyle düşünse bile kimse bence öyle bir cevap vermez yani.
Abi evet var. Abi doğru abi cevabı var ya, merak demek? Ediyorum ben ya. Ya da hani beni elemeyecek cevap ne?
Çok güzel soru. Bu abi biraz çok zor saçma. Soru. Çok saçma bir soru bence. Böyle bir soruyu yani bir de bir kere şöyle bir şey olabilir. Bir adam dini görüşü gereği şey yapmayabilir mesela. Kadınlarla aynı ortamda olmak istemeyebilir. Şimdi bu adamı işe almayacak mısın?
Bak bu başka bir şey abi. Ama aynı. Kadınlar yapamaz demek farklı bir şey bence. Yani kadını, yani düşünsene beraber çalışıyorsunuz. Çalıştığın kadın bir tane fikir ortaya atıyor ve sen bunu böyle üstten bakarak şey yapıyorsun. Bu adam bunu yapar çünkü. Bunun takım içinde olmasını istemezsin.
Abi bu başka bir şey. Ya işte bak gene çıkarım yapıyorsun. Adam belki sosyal ilişkilerinde sorun yok ama kadınların bu işi yapamayacağını düşünüyor. Ya tamam yanlış düşünüyor bence. Bence yanlış düşünüyor.
Ama abi böyle düşünen bir insan sağlıklı bir çalışma ortamına katkıda bulunabilir mi ya?
Niye bulunamasın abi?
Adamlar bir insan sosyal interaksiyona girecek şirketteki diğer insanlarla.
Ya abi girmek zorunda değil ki. Ya girse de sorun, yani niye sorun? Adamın kendi öz görüşü bu.
Ama öz görüş dediğimiz şey biraz aşağılama içerdiği için farklılaşıyor.
Abi bunu mülakat yani sorusuyla anlayamazsın ya.
Tam bir görüş
ya.
Sorusu değil yani bu. Abi ama sorulduğunda bu cevap veriyorsa
abi ben anlarsın. Diyorum ki kimse bu cevap vermez. Kimse mal değil yani. Kadınlar bu işi yapamaz falan yani.
Abi belki mal olup olmadığını ölçmeye çalışıyorlardı direkt.
Kusura bakmayın.
Bilmiyorum yani nasıl cevaplar geliyor ama.
Abi bilmiyorum. Bence her görüşe açık olmalı firma birisini işe alırken. Ha, firmanın kendi stratejisi gereği biz kadın çalışanları arttırmak istiyoruz ya da biz kadınlara daha fazla fırsat vermiyoruz diyebilir. Bu firmanın kendi kararı. Ama bunun aksini düşünen bir adam işe almıyorsa bu şeyden farklı değil ki. Bu benden değil o zaman demekten ne farkı var?
Abi bu arada bir firma biz kadınları daha fazla kadın almak istemiyoruz falan diyemez ya öyle şey olur mu?
Almak istiyoruz dersen diyor.
Daha fazla kadın almak istiyoruz.
Hayır, tam ikinci cümlen neydi?
Onun tam tersini sonra. Söyledim. Sen söyledin tam tersini söyledim.
Hayır, sonra bir tane daha söyledin ya. Daha fazla hani arttırmak istemiyoruz gibi bir şeydi.
Yok yok, arttırmak isterse bu hı-hı. Firmanın kendi kararı. Firma bunu yapar, yapmaz. Olsa onun derdi.
O, anladım, yanlış anlamışım.
Firmanın kendi kararı. Ama diyorum ki o zaman karşıt görüşlere biz izin vermiyoruz. Yani bu şey en basit anlamıyla bence faşizm gibi bir şey bu. Ben başka
katılmıyorum abi ya.
Ben de katılamıyorum ya.
Ya asıl bunu düşünmek, bunu söylemek bence faşizm ya. Ya bu
ne söylemek?
Bunu söylemek bence faşizm. Yani kadınların çağı yapamayacağını düşünmek bu faşizm ya.
Ya tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Kadınların bunu yapamayacağını düşünmek bence de çok yanlış. Ama bunu düşünen birisini de işe almamak, hayattan soyutlamak da doğru bir hareket değil bence.
Abi adam kendi düşüncesini düzeltsin önce bence yani. Hayattan soyutlansın zaten o adam.
Ben bunu abi, görüş olarak göremiyorum yani. Çok daha temel bir problem var. Ya bu böyle Adolf Hitler'i savunmak falan gibi bir şey geliyor bana. Bu böyle görüş olarak alabileceğim bir şey değil. Ben almamamız ya, gereken bir şey hatta.
Yanlış olduğunu zaten tartışmıyoruz. Onur zaten bunu tartışmıyoruz. Tartıştığım şey şu. Bir firma bir insanın sosyal, siyasal ya da işte politik, dini neyse artık bir görüşüne göre adam seçmemeli diye düşünüyorum ben.
Ama bazı
bu daha temel yani. Değil abi.
Evet, bu kırmızı daha temel var. Evet, temel bir şey bu yani. Az önce Adolf, o yüzden Adolf Hitler örneğini verdim.
Abi aslında şimdi bir adım geri çekelim mi? Ben bunu Lemi Orhan Ergin'in Twitter'ında okudum. Aslında Lemi'yi çağırıp bu konuyu ona direkt sorabiliriz. En güzeli o olur.
Evet olur abi. Ama bak mesela şöyle bir sorun var abi. Türkiye'de herkes şeyden şikayetçi. Görüşlere izin, işte kendi görüşlerimi açıkça dile getiremiyorum. İşte oydu buydu. Şimdi ben kimseyi savunmuyorum ya da politika konuşmuyorum. Zaten tanımadığım kimseyle politika konuşmam ama hani şimdi dinleyen herkesi tanımadığım için diyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz Türkiye'de herkesin en büyük şikayeti işte ben kendi şeyimi düzgün yaşayamıyorum. Hayatımı yaşayamıyorum. Birçok kişi bu yüzden ülkeyi terk ediyor. Mesela ben de böyle bir şey düşünerek ülkeyi Türkiye dışına çıktım örneğin. Ama mesela bunu yaparken diğer taraftan da bu sefer senin gibi düşünmeyenler için de sen aynısını yapıyorsun. Yani aslında senin başına gelen şey sen bir başkalarına yapıyorsun. Bu yani bu şey gibi işte hani şu dine mensuplar şunu yapmasın, şuraya gelmesin, işte şöyle düşünenler gelmesin. Herkes böyle düşünürse zaten kutuplaşma oluyor. Öyle değil mi?
Abi bence bu konu onlardan cidden bağımsız.
Bağımsız
bu
ya
diğer çalıştığın bence. İnsanları insan olarak görüp görmemeyle alakalı. Bu soru ya, bence ona yönelik. Sen ama onu bir insan olarak mı görüyorsun yoksa önce kadın bir yazılımcı olarak mı görüyorsun? Kadın yazılımcı zaten yapamaz deyip direkt yaftalıyor musun? Bu soru onunla alakalı. Abi, başka bir bağlama sokmayalım bence bu soruyu.
Bence bu soru yani bir mülakat sorusu olamaz. İyi bir İK veya o görüşmeyi yapacak insan bunu zaten anlamak durumunda. Şirketin bir culture'ı varsa insan kaynakları zaten o culture'a göre bir soru sormak. Bu soru abi, mülakat da olamaz atmak, abi.
Bu adam bize benziyor mu benzemiyor mu demek değil mi zaten ya biraz? İşi de yapabiliyorsa tamam alıyorsun.
Abi spesifik bak, olarak soruyu, zaten
sorulmama olayı da evet bu tartışılabilir bence. Çünkü hani orada artık pozitif ayrımcılık işinin içine girer. Bunu tartışırsın, bunu yapmalı mı şirketler? O zaman bu biraz daha böyle konuşulabilir bir level'a gelebilir. Ama ben, böyle bildiğin artık ortaya çıkmış bir durumda da bu zaten adamın karakteridir. Kendi kişisel görüşüdür. Şirketi bağlamaz demek bana açıkçası çok şey gelmiyor. Doğru gelmiyor.
Neyse bir sonraki konuya geçelim mi? Şimdi Agile %85.4 olarak kullanılan development stratejisi şu anda. Agile'sız yazılım geliştirme var mı?
Şimdi Agile ne?
Agile kaçı acaba gerçekten Agile uygulamalar?
Aynen abi.
%60'ı Scrum galiba. Kalanı Kanban falandır.
Ya abi Agile hakikaten Agile ne o zaman değil mi? De çok güzel sordun diğerlerinin o sorusu. Agile ne?
Ben bilmiyorum abi. Ben o soruya cevap veremiyorum 10 senedir. Düzgün. Herkes farklı anlıyor.
Çevik.
Herkes ecal yapıyoruz diyor evet. Biz de diyoruz bu arada.
Ya ecal şey demek aslında değil mi? Özetle işte sen değişimlere açıksın, değişikliklere açıksın ve sürekli planlarını revize ediyorsun demek aslında mı? Öyle mi demek?
Müşteriyle sıkı interaksiyon.
Evet. Feedback alıyorsun müşteriden. Evet. Müşterinin talebine göre kendini şekillendiriyorsun. Ufak şeylerde çıkartıyorsun. Bu demek. Yani eğer buysa zaten başka bir yöntem yanlış olur herhalde.
Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Agile Manifesto'yu yapmışlar zamanında değil mi? 12 tane 13 tane madde var. Sonra bunun üzerine frameworkler çıkmışlar. İşte Scrum var, Kanban var. Galiba Extreme Programming'i de Agile'nin bir şeyi olarak görüyorlar değil mi? Yanlış bir şey yapmıyorsun.
Evet evet.
Şimdi ecel olabilirsin, bu prensiplere verilebilirsin ama bu frameworklerden birini uygulamak zorunda mısın? Veya uyguladığın zaman ecel oluyor musun?
Uyguladığın zaman ecel oluyorsun bildiğim kadarıyla ama uygulamak zorunda değilsin yani.
Ama sonuçta zaten
Scrum, pardon abi, ama Scrum koşarken zaten hani her şirketin kendine göre yol bulması oluyor yani. Her şirket kendine kafasına göre bazı şeyleri değiştiriyor. En azından bildiğim, gördüğüm böyle oldu yani bugüne kadar benim.
Bir de Agile. Pardon, yok estağfurullah abi, ben bitti zannettim. Agile yapıyor, Agile'ım diyebiliyorsan ve bunları, bu frameworkleri uygulamıyorsan da bambaşka bir framework bulmuşsundur aslında. Bir şey invent etmişsindir. Onu da belki paylaşırsın. O öyle bir şey de paylaşılmadığına göre demek ki sadece Agile'ım diyen kimse yok.
Abi işte ben demek istiyorum kimse Scrum'ı, Kanban'ı, ya herkes kendi şirketinin kültürüne göre bunu özelleştiriyor. Ha, özelleştirme kısmı birazcık tehlikeli. Sonra ne kadar Agile kalıyorsun kısmı tartışılabilir.
Agile manifestoya uyduğun zaman aslında Agile olmuş olmuyor musun? Yani atıyorum Scrum kullanmayabilirsin ama Agile manifestodaki şeylere uyuyorsan, maddelere, aslında Agile'sin anlamına geliyor.
Ya şey var abi, şöyle bir şey var. Şimdi neden, amacın ne? Senin firma olarak amacın kar etmek değil mi? Para kazanmak. Bunun içinde belli yollar izliyorsun aslında. Mesela işte ekibini memnun etmelisin ki ekibin daha kaliteli iş çıkartsın. Müşterini memnun etmelisin ki daha fazla satış yapabilesin ya da daha fazla kar elde edebilesin. İşte asıl amacın bu. Agile prensipler de bunu sağlamak için şey yapılmış, çıkmış şeyler aslında. Yani normal yazılım geliştirme süreçlerinde sorunlar var. O zaman diyorlar bunu işte 90'larda mı 80'lerde mi ne zamansa. O zaman bunu diyorlar. Bunu derken de şöyle diyorlar. Bunlarda sorunlar var. Biz bunları yaparsanız bu sorunları çözebileceğinize inanıyoruz diyorlar. Agile manifesto bu aslında. Şimdi dolayısıyla senin amacın aslında firmanın daha başarılı olmasıysa ya da daha kaliteli bir ürün çıkartmaksa, kaliteyi arttırmaksa kendi firmanın dinamiğine göre değiştireceksin mecburen. Yani aslında house ruling yapacaksın oraya. Şeylerdeki gibi board game'lerde der ya, hani en tatlısı house ruling'dir yani. Çünkü sana uygundur o house ruling. Eğer bir rule, bir kural sana çok zor geliyorsa o kuralı değiştirip daha eğlenceli hale ya da daha çalışabilecek hale getirebilirsin. Firmanın sadece buna bakması gerekiyor. Hani belki o yüzden bir tane agile koçun dış göz, yani dışarıdan bakan bir agile koçun ya da birisinin arada firmaya göz atması, bunları gerçekten doğru mu ölçüyoruz diye bakması sağlıklı olabilir belki.
Hakemlik gibi diyorsun bir nevi.
Yani koçluk gibi aslında. Ben doğru yolda mıyım? Çünkü ben göremem onu objektif olarak. Yani
görünürden bakınca zor.
Belki.
Abi başka bir istatistik var. O ilginç. Yazılımcıların, yani ankete katılanların %58.5'i etik olmayan sebepler için kod yazmayı reddedermiş.
Evet abi bu çok ilginç. Çok, benim de çok ilgimi çekti o.
Çok güzel bir oran aslında. Bu bayağıdır düşündüğüm bir konu benim. Yani bu büyük işte corporate'ların dünyayı ele geçirmesi kafasından yola çıkarak, o Mr. Robot kafasından yola çıkarak, hani atıyorum sana bir feature geliyor ve bu feature işte milyonlarca kullanıcının bilmem neyini track edecek falan. Hani ve bunu reddedebiliyor olmak bence süper bir şey yani, bu bilince varmak.
Ha, ben çok ayrı bir şey anlamıştım etik değil ya.
Ne anladın abi?
Değişken tanım.
Yani işte diyelim ki sana bir proje geliyor video yayınlamayla ilgili ama videolar birazcık farklı normal videolardan. Hani böyle bir site yaparsın.
Deniz bambaşka bir yerden yak.
Abi ne bileyim ben etikliği bu şekilde düşünmüştüm ben. Ben hani content olarak bakıyorum diye artistik yapacaktım burada, yapardım diyecektim ama bu farklıymış.
Ya bu etik, o da tabii bir etik, etik tartışması olabilir. Bilmiyorum.
Eğer eğer orada yani etik olmayan bir görüntü varsa, yani işte böyle çok sayı evet, çocuklu mocuklu falan bir şeyler varsa, evet o etik girer o işin içine.
Abi aynen. Ama yani reddedilebiliyor olması ve insanların aslında böyle bir opsiyona sahip olduğunu bilmesi, bunun farkındalığının olması bence bayağı önemli bir şey. Çünkü artık yazılımla çok ciddi hani veriler elde edilebiliyor yani insanların, hem özel hayatına dair hem işte gündelik hayatına dair. O yüzden yazılımcıların bence bunun farkında olması oldukça önemli.
Ya yine burada sivrilik yapacağım.
Hadi.
Ya şöyle diyeceğim aslında. Şimdi burada mesela %58.5'i şey demiş, yazmam demiş. İşte %36.6'sı duruma bağlı demiş. Hani şeyine bağlı, ne olduğuna bağlı demiş. Şöyle düşünüyorum ben. Bu anketi yaparlarken böyle bir durumun içinde olmayan insanlar bu ankete cevap vermiş gibi geliyor bana.
Olabilir tabii.
Gerçi mesela İsveç'te yapsam bunu, İsveç'teki insanlar buna hayır derler ve hiç de umursamaz. Gerekiyorsa da istifayı basar, hayatına devam eder. Gururla yaşar yani.
Aynen abi.
Türkiye'de mesela insanların maddi durumu biraz daha kötü olduğu için böyle şeyleri göremeyebilirler ya da bunun karşılığında etik olmadığını bilirler. Çok mutsuz olurlar. Çok incinirler ama çalışmaya devam edebilirler belki. Ya da mesela
orada öncelikleri devreye girer tabii ki insanların yani. Ama bunu hani bunu reddedebiliyor olmak bence hani bir lüks. Yani şu evet, günümüz evet. Dünya koşullarında.
Doğru.
Hani bu bir lüks. Yani bunun farkına varıp bunu reddedebiliyor olmak, hani gerekirse masaya istifa mektubunu koyup çıkabilmek bir lüks. Çünkü sen biliyorsun ki bir hafta sonra başka bir iş bulacaksın.
Evet abi, aynen öyle. İşte Türkiye'de bu geçerlidir. Amerika'da da mesela bununla ilgili bir şey okumuştum. Amerika'da da insanlar çok rahatsız. Çünkü şey bulamıyorlar. Yani firmalar insanlara bayağı kötü davranıyorlarmış birçok firmada. Yani git çok çalıştırıyorlarmış, mobbing yapıyorlarmış falan. Hani Türkiye'deki durumun daha da kötüsü, daha da acımasızı abi var
Amerika'da. Bildiğim kadarıyla Amerika'da ücretli izin bile yok.
Evet.
Yani delilik. Delilik yani. Ve hani böyle bir hani baskı ortamında sen nasıl bir şirketin senden istediği bir şeyi yapmam diyebilirsin ki? Böyle bir günde kovuyorlar abi adamlar seni. Tazminat yok, hiçbir şey yok. Duyduklarımı söylüyorum. Hiç çalışmadım Amerika'yla falan, bilmiyorum ama hani kötü olduğunu biliyorum şartların yani. Hani burada tam tersi mesela.
Evet, İsveç, Norveç, Finlandiya özellikle.
Yani evet ve hani ciddi etik tartışmalar döner yani bunun üstüne burada da. Ve şey oluyor yani. Gerçekten inanılmaz bir hani yazılımcı açığı var. Böyle olunca hani iş bulmak da sorun değil. Şey mobbing gibi durumlarla falan karşılaşman tabii ki söz konusu olabilir. Karşılaşan insanlar var biliyorum. Hani buralarda bile sonuçta insan insandır yani her yerde. Her şey olabiliyor. Ama hani bunun böyle bir opsiyonun olduğunu bilmek bile aslında yazılımcıya bir özgüven veriyor yani.
Evet. Ama bunu derken de başka bir istatistik var. Maaşlar. Yazılımcı şeye göre, yazılımcı tipine göre maaş demiş mesela. Global en çok maaşı alan ankete göre engineering manager. $89,000 maaş alıyor globalde. Amerika'da baktığın zaman $137,000 maaş alıyor.
Şimdi böyle bir paraya hani o engineering manager nasıl reddetsin o gelen isteği, değil mi? Ruhunu satmış bir kere adam yani.
Ya Bilal şimdi daha güzel açıklar da oradaki şey vergi sistemi, ama bildiğim kadarıyla $137,000 falan alsan herhalde ayda elinde yaklaşık bir $3,000-$4,000 hatta belki $5,000 geçiyordur diye biliyorum ben. Yani ayda $5,000 eline geçiyorsa Amerika'da, New York falan gibi böyle yerlerde sanırım iyi bir yaşam sürebiliyorsun. Yani iyi derken bayağı iyi, böyle güzel arabalar, güzel evler.
Bir dakika, ayda 5000 yarısını vergi mi veriyor bu adamlar? Daha da fazlasını.
Vergisi fazla ya Amerika'nın. Sanırım 100.000'de öyle oluyordu da bakabiliriz ona.
Yani.
Abi şeye baktınız mı? Yaş olayına. Ben yaşlanmışız gibi hissettim. Yani ankete katılanların çok büyük çoğunluğu 0-2-3-5 yıl arasında çalışan insanlardan oluşuyor. Bizim gibi 9-11 çok az yani.
Abi çünkü tecrüben arttıkça Stack Overflow'a daha az vuruyorsun zaten yani.
Ya da herkes yazılımcı olmaya başladı.
Obama haklıydı.
O çıkmaz buradan ama. O bence buradan çıkmaz ama belki daha az vuruyor olabilirsin. Ya genç yaşta daha çok vuruyorsundur belki.
Abi anketi dolduran var mı aramızda?
Ben doldurmadım.
Ben bu sene doldurmadım. Önceki sene yapmıştım.
Ya belki de yaşlandıkça ya anket mi kafasına girmen olabilir. Daha kolay olabiliyor.
Doğru, o da olabilir. Bu arada 137 bin alırsan Amerika'da 8.264 aylık alıyormuş.
5 bin nere?
Evet, biraz fazla. Biraz
jetle gezersin abi. Attım yani. İşe jetle gidersin.
Jetpack abi. Alıyorsun.
Drone'la ofise bırakabilirler belki seni.
Evet ya, yani anket doldurmak da şey yani, kaç kişi görmüş bu anketi, kaç kişi doldurmuş o bilgi var mı bilmiyorum. Onu görmedim ben.
Vardır ya kaç kişinin falan katıldığı.
Yok ama kaç kişi gördü, kaçı doldurdu.
Ha, o şekilde diyorsun.
100 binin üzerinde yazılımcı doldurmuş anketi.
Yani gene ciddi sayı abi nereden bakarsan.
Tabii.
Hani yazılımcı olmayıp da bu anketi dolduracak hani boş beleş adam var mıdır? Hani bozmak için.
Varsa da O kadar etkisi olmamıştır büyük ihtimalle.
Evet yani öyle bakınca. Ama tabii bilemiyorum. Bu 100 bin yani ciddi rakam sonuçta. Bir fikir vermesi gerekiyor bazı konularda en azından.
50 milyon kişi ziyaret ediyormuş abi Stack Overflow'u her ay.
Maşallah.
21 milyon da üniversite öğrencisiymiş. Ve şeymiş. Neyse. Özür dilerim. Devam ettiniz.
Ha yok. Benim önüme gelse doldururdum ben ya. Ama ne bileyim de. Nerede çıkıyorum? Ben yani hiç olmasa bile 2 günde bir giriyorumdur yani Stack Overflow'a.
Deniz sen bize cevap vermiyorsun. Bunu mu dolduracaksın ya?
Abi şimdi burada niye işlerimiz tartışıyoruz? Arkadaşlar öyle bir şey yok cevap vermiyorum falan diyor. Fırat şaka yapıyor.
Fırat safsata yapıyor.
O safsata sert oldu.
Şakacı.
Neydi bu? Ad hominem mi deniyor bu safsata cinsine?
Ha, evet evet.
Felsefi, fallacy.
Aynen. Çok etkili bir yöntemdir ya, bu arada.
Ne olmasa bu kadar yapılmaz.
Ne dedin?
Etkili, çok etkili bir yöntem. Fırat da öyle dedi. Etik mi orası tartışılır ama etkili yani tartışmada.
Etik deyince ne anlıyorsun ama Deniz?
Yok diyor.
Ne yapalım, diğer konuya geçelim mi?
Geçelim. Hemen okumaya başlayalım. Kaç tane var onu sayarız en son. Şimdi en alttan başlıyorum ben. Fırat demiş ki... Prosedere düşünce hafta sonu çalıştırmayı kim icat etti demiş. Hafta sonu herkes çalışacak denir de developer dışında neden kimse gelmez? Ya niye gelsin abi?
Abi ben geliyorsam o da gelecek ya.
Ne yapıyor ki adam yani? Niye istiyorsun adama? İhtiyacın var mı gerçekten?
Abi ihtiyacım olsun veya olmasın. Yani hafta sonu beni getirmek bu kadar kolay mı?
Hayır seni getiren sen analizi tarafını mı kastediyorsun yoksa yöneticini mi kastediyorsun burada?
Abi yöneticim de gelecek, analizci de gelecek. Şimdi arkitek de gelecek.
Yoksa niye gelsin adam? Aşk olsun.
Abi ben niye geleyim o zaman? Ben de gelmiyorum.
İşim var senin.
Benim işim onların da işi abi. Onların adam... yaptığı analiz düzgün olsaydı ben işimi zamanında bitirirdim.
Of çok eğleniyorum
şu an. İşte böyle söyle.
Yani abi ortada bir sıkıntı varsa bu hepimizin sıkıntısı. Sadece developerların üzerine yüklersen bu sıkıntıyı developerlar da der ki ben niye burada tek başımayım?
Doğru, gelince doğru. De adam gelip senin yanında oturuyor böyle boş boş. Daha çok moral bozuluyor. Çünkü bir katkı sağlayamıyor gerçekten hafta sonu geldiği zaman.
Olsun abi. Belki soracağım soru var. Ben peki niye telefonda atmak zorunda oldum?
Abi. Onu geçtik. Şu anda hafta sonu gidilmesinin, işe gidilmesinin normal olduğunu düşünüyorsunuz.
Evet abi de böyle bir şey var.
Ben gelmiyor diye tartışıyoruz şu anda. Yani yaptığımızı niye bunu normalleştiriyoruz abi?
Abi.
Sonra işe gitmek zorundayız biz yazılımcı olarak. Bir şey yetişmedi diye neden daha fazla çalışmak zorundayım?
Daha fazla çalışırsam düşen kod kalitesini de göz ardı ediyor bu yaklaşım zaten. Arkadan birileri süpürmek zorunda kalıyor sürekli. Ya da hiç süpürülmüyor. Öyle bayağı canlıya çıkılıyor. Ya kaliteyi bayağı düşüren bir şey bu evet.
Ofiste misin şu an?
Yok şu an ofiste değilim abi. Dün ofisteydim ama.
Abi onu bırak. Neden çalışıyoruz hafta sonu? Ya bu normal bir şey değil ya. Hafta sonu ya da gece kalıp çalışmak. Ya bunlar normal değil ki. Yani bunu normalleştirmeyelim bence. Yani bundan sonra bu hani dinleyen herkes bence bunun bir garip olduğunu farkına varsın bence. Bu istenilen bu yani. Bu normalleşiyor. Çok fazla yaptığın zaman normale dönüşüyor.
Evet, evet.
Dönüşmemesi lazım. Bu normal değil yani. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü sen onun için para almıyorsun.
Para alıyorsan
o farklı bir şey. O senin kararın olmalı.
O da senin tercihin olmalı evet yani. Sonuçta abi iş kanunu yok mu? İş kanununda sanırım Türkiye'de 50 saat maksimum bir haftada. Evet, veya 48 saat falan. Yani evet. daha
mesaiyle birlikte mi diyorsun?
Evet evet fazla mesaiyle beraber. Normali zaten 40 saat değil mi yani? Haftada 5 gün 8 saat. Fazla mesai olursa işte 50 saat falan sanırım. Bilmiyorum tam ama. Yani onun üstüne işte çıkanlar kesinlikle oluyor yani. Abi ve hafta sonu çalışmak diye bir şey olmaması lazım yani. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Bir şeyler yani, yanlış demek. Yani hafta
senin zaten 2 günün var hayatını yaşayabileceğin. Onlardan birinin de yine gidiyor yani. Ne ara kafanı toplayacaksın, ne ara dinleneceksin yani.
Ne ara ya kendini geliştireceksin.
Tabii canım.
Aynen. Toplayamıyorsun da abi. Yani dinlenmeden yeni bir haftaya başlıyorsun. Ya bunun sonu ya psikolojik rahatsızlıklar ya burnout. Birinden biri.
İşte bunun yani... üzerine istifayı basıyor adam. Ayrılıyor. Evet. Birkaç hafta araya tatil koyuyor. Başka firmaya geçiyor. O firmanın ilk 6 ayında sorun yok. 6 ay sonra orada da başlıyor yani. Ya, bu bir döngü abi. Bu normal olmamalı ve bunun normal karşılanmaması lazım yani. Hani bunu ben de çok yaptım. Çok normal karşıladığım zamanlar da oldu ve çok büyük hata yaptım yani. Keşke yapmasaydım.
Ya şeyi anlayabiliyorum yani. Şimdi bunu dinleyen insanlar şey diyecekler. Sizin için demesi kolay tabii falan diyeceklerini biliyorum yani. Ama ne yapılır bununla ilgili? Yani nasıl bir hani bir değişikliğe gidilebilir? Nasıl bir hani aksiyon ortaya koyulabilir? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Abi, ne yapılabileceği hakkında çok bir fikrim yok. Yani ancak konuşursun, bunu dile getirirsin. Sesini yükseltirsin ama bir şey değişir mi bilmiyorum yani.
Abi sorunun sebebini yani bu neden böyle? Evet. Onu anlamak lazım herhalde değil mi? Bunu evet. Konuşmak lazım yani. İlk başta firmada biz hafta sonu mesai yaptık. Neden yaptık? Nasıl ne olsaydı da yapma yani ne olsaydı, ne yapmış olsaydık da biz hafta sonu mesai yapmak zorunda kalmasaydık. Bunu sormak lazım herhalde.
Evet abi çok haklısın. Doğru. Doğru. Yani
bunu soran bir kültür için yazılımcıların buna karşı koyması. Karşı koymak değil ama belki hani mesaiye kalmamız gerekiyor. Tamam kalalım. Neden kalıyoruz? İşte çünkü iş yetişmedi. Peki neden yetişmiyoruz? İşte siz savsakladınız mesela. Bu da çok düşünülen bir şey yöneticiler tarafından.
Siz savsakladınız abi.
Siz en geleceksiniz.
Hastası olduğum şey.
Evet yani savsakladın.
Hızlı yapsaydın. Çabuk yazsaydın kodu.
Ya bu yani, savsakladın. Konusu da aslında ölçülebilir bir konu yani yazılımcı kendi eforunu veriyorsa o durumda da sürekli gerçekleşiyorsa bir de bu şey olayı hani sürekli gecikme olayı o durumda evet yani yazılımcı kendinde bir şey değiştirir ama onun dışında yazılımcı da şey diyebilir şey denmesi gerekiyor yazılımcıya sen eforu verdin ama hafta sonu kalması gereken de yine sensin bu durumda o durumda yazılımcı kendini de suçu arayacak yani her zaman da şey değil tabii bu söylediğimiz şey firmalardan kaynaklı değil.
Abi olabilir zaten yani şu anda ben size bir proje verseniz 3 ay sonra bitecek dersem yalan söylüyorum. Ya açıkça yalan söylüyorum yani. Sadece ben o yalanı söylediğimin farkında değilim. Sen eğer bir yöneticiysen, yazılım yöneticisiysen benim senin yani senin bana yalan söylediğimin farkına varıp ona göre plan yapmam lazım. Yani bu yazılımcıdan o zaman biz eforları yazılımcıdan aldık demek de şey yani tamamen ben bilgisiz kötü bir yöneticiyim. Ben proje yönetimini bilmiyorum demek açıkça.
Yani çünkü Scrum yapıyorken bunu nasıl uygulayabilirsin ki? Ekip kendi içerisinde dönüyor. Alıyor şeyleri sprinte, onları devam ettiriyor. Kendi seçiyor ne yapacağını o abi, iki hafta
tamam boyunca. Biz mesela vakit vermiyorsun ki orada aslında story point veriyorsun.
Aynen
öyle. Yani Barış o
tabii ama sonuçta uzun vadede kendini de iyileştiriyor yani o aldığı story pointleri de aslına bakarsan zamanla böyle bak bunu yanlış vermişim ya. Aslında daha az madde almam gerekiyormuş ya, falan diyerek kendi iyileştirmesi gerekiyor.
Ama zaten abi, bunun için Agile falan var ya kaotik bir şey yazılım projeleri yani. Estimate etmen bir şeyler uzun vadeli estimation'lar tutmuyor yani tutmadı. Ben şu ömrünü tuttuğunu.
İşte o yüzden uzun vadeli yapmıyorsun ya zaten Scrum uyguluyorken.
Abi kısa vadeli de yapabilirsin ama şöyle düşün. Şimdi mesela sen dedin ki biz şu sprintte bunu bitireceğiz. Dedin ya mesela. Hı-hı. Bu bitirmek ne demek? Onu anlamak lazım. Çünkü yazılımcının sana verdiği şey onun kodunu yazmak. Hani belki de bir de iyi bir yazılımcıysa testlemesini yapan bir ekibin, hani olgun bir ekibin varsa o ekip işte testlerini yapar, bilmem ne yapar falan filan. Ama o iş bitti mi demek anlamına geliyor. Hayır. Onu bir de release etmen lazım değil mi? Hatta ya da işte belli şeylerini yapman lazım. O yüzden mesela bu sprintte bitiriyoruz diyorsan belki biz öyle yapıyoruz en azından. 6 haftalık release trainler var. Biz bir şeyi bir release train'de bitiriyorsak 6 hafta sonraki bir sonraki release train'de release ediyoruz. Yani o zamana yetiştireceğiz diyoruz müşteriye. Ne yapıyoruz onu? Biz release ediyoruz ama feature switch koyuyoruz. Off yapıyoruz onu. O hafta o gün onu on yapıyoruz mesela.
Hı-hı. Abi, biz mesela müşteriden bir şey geldiği zaman 4 hafta önceden alıyoruz onu. Önce backlog'a giriyor. Ondan tabii. Sonra sprint planlanırken tartışılıyor. Eğer her şey açıksa sprint'e giriyor. Ve ondan sonra işte o 2 hafta içinde release ediliyor. Yani bizde hani continuous deployment var. Yani bittiği anda release ediyoruz. Product manager de test ediyor development ortamında. Onaylarsa proje story accept oluyor, kabul ediliyor. canlıya çıkıyor hemen. Bizim release cycle'ımız böyle. Fakat Onur, senin dediğin abi sürtünmesiz ortamlarda yani. Gerçekten mükemmel işlediği durumda evet öyle. Yazılım ekibi kendi alıyor işte storyleri de. Estimate ediyor falan. Fakat şöyle bir durum var abi. O sprintte dışarıdan müdahaleler oluyor. İşte atıyorum Scrum Manager yok, koruyamıyor mesela işte iterasyonu. Dışarıdan bir şey oluyor. Acil bir şey geliyor. İşte çok saçma sapan support emailleri geliyor falan. Ve böyle durumlarda hani o yazılımcıların onu bazen koruyacak takati olmuyor yani. Bu sefer sprint bozuluyor yani.
Yok, bu durumda da ben yine şeyi savunuyorum. Ekip kendi içinde bunu çözmesi gerekiyor yine. Mesela bunu en baştaki konuya dönecek olsak, konunun başlangıcı. Ekip baktı biz neden mesai yapıyoruz? Çünkü sprint kırılıyor sürekli. Bu durumda belki de ekip böyle bir support buffer'ı eklemesi gerekiyor. Ona göre yani 10 günlü değil de işte 9 günlü değil de 8 günlü belki de planlaması gerekiyor. Yani yine kendi ekip içinde çözebilir diye düşünüyorum.
Tabii. Aynen.
Pratikte problemlerle karşılaşılabiliyordur. Bilmiyorum açıkçası. Ben bizzat böyle uygulamadım ama.
Onur, ben burada Fırat'ın soracağım o zaman. Yani ekip kimlerden oluşuyor abi? Sırf yazılımcılardan mı oluşuyor?
Aynen o soruyu soracaktım ben de. Değişir.
Yani, mesela senin bahsettiğin ekipte kimler var abi?
Yok, bunu biz yapıyoruz diye söylemiyorum da benim kafamdaki yapıda yani, benim kafamdaki ekipte sadece yazılım ekibi var.
Yani?
Yani gerçekten bilfiil o işi yapan bir ekip var. Belki orada yanlış düşünüyorumdur. Yani yukarıdan bir yöneticinin gelip de eforlamaya karışması gibi bir durum olamayacağı şekilde o ekibin, analistlerin, yazılım ekibinin, test ekibinin, çünkü bu işi biz yapıyoruz, bu işin eforunu vermesi gereken ekip de biziz diyebilecek ekibin orada bulunması gerekiyor.
Evet. Yok. Abi anlıyorum.
Ekibin ben... içinde şey var mı mesela, biz Scrum Master dahil mi bu bahsettiğin ekibe? Product Owner bu ekibe dahil mi?
Evet, evet dahil ama yani eforlamaya onlar şey yapamaz, müdahale edemez.
Evet. Tabii şey yapamazlar ama mesela Product Owner şunu diyebilir. Ekip böyle bir de şey verdi, efor bu kadar, işi bu kadar sürede yapacağını söyledi bize. Fakat bence bu işin release ile ilgili şöyle sorunlar var. O yüzden ben bunu business'a söz verirken bunu şu tarihe veriyorum diyebilir mesela.
İşte bu durumda ekibin şunu teşhis etmesi gerekiyor. Demek ki ya bu çok sık yapılıyorsa, ekip bundan rahatsızsa şunu demesi gerekiyor. Sen yanlış şey sözler veriyorsun. Bizden bir şey duymadan söz veriyorsun. Önce bunu çözmemiz gerekiyor demesi gerekiyor.
O demedim. Sözünü daha ileriye veriyor. Yani product owner olarak, product owner'ın görevi delivery ya aslında, müşteriye ürünü geçe yapmak ya. Mesela ekip dedi ki 3 gün sürer bu dedi. Ben product owner olarak ekibime güveniyorum. 3 günde bitirir bunu ekip, ama bunu bitirmek demek, bunu kodunu yazmak demek değil diye düşünüp ben bunu 1,5 haftada şey yapacağım diye demeliyim mesela. 3 günlük iş için aslında 1,5 hafta demeliyim ki bunun bir sürü ıvır kıvır işlerini de düşünmem, göz önünde bulundurmam lazım. Onu demeye çalışıyorum.
Kısa ama zaten yani iterasyon yapıyorsan ve böyle continuous delivery, continuous deployment'ın yoksa, o 3 gün sprintin içerisinde onu yaptıktan sonra zaten 1,5 hafta sonra onu teslim edebilirsin. Orada daha böyle karar verilmesi gereken başka bir şey gibi, definition of done'ı veya teslim sürelerimiz ne, onları bir konuşmak gerekiyor. Yani benim çıkış noktam, mesaiyi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Hafta sonu çalışmaları nasıl ortadan kaldırılabilir üzerineydi?
Evet, bu böyle üçüncü kademesi. Yani etkiyi yapan şeyler böyle zincirleme gidiyor çünkü. İşte kod yazılıyor, test yazılıyor, release'e çıkıyor mesela. Release oluyor ya. Ve hani orada o faktörlerden biri bence de bu Onur'un dediği yani. Anlıyorum demek istediğini. Bu arada şey abi, o product manager veya product owner dediğin kişi bence iyi bir product owner yani, bunu yapabiliyorsa. Ama bunu business'a kabul ettirebilmesi gerekiyor. İşte orada öyle bir sorun var. Çünkü business çok acil abi, bunu çıkarmanız lazım dediği anda yazılımcılar onun release'iyle uğraşmaya başlıyor ve aslında yapacakları başka işleri yapmamaya başlıyorlar.
Abi ama business bunu her zaman diyecek zaten. Çok acil diyecek. Business'ın işi bu zaten. Çok acil demek. Yani işin hızlı çıkmasını pushlamak.
Bence business'ın işi gerçekçi olmak bana kalırsa.
Abi çok business gerçekçi olmak değil. Zorunda değil ya bence. Gerçekçi olması gereken taraf product owner ve takım. Business'ı ikna edecek olan taraflar da onlar. Business ne bilsin ki arka tarafta ne olduğunu, nasıl yapıldığını.
Hayır ama sonuçta şöyle bir durum çıkıyor ortaya yani. Gerçekçi olmazsa sürekli hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bütün ekibi kovması gerekiyor yani o zaman.
Yani işte
çünkü hiçbir zaman hayaline erişemeyecek lazım. Yani. Abi. Orada orta yolun bulunması gerekiyor. O middlemanlerin o işi iyi yapması gerekiyor. Yani.
İşte aynen.
Bir de product owner'ın ideal bir dünyadan bahsettiniz gene. İşte ortada bir scrum var, bir sprint koşuluyor. İşte product manager var, business tarafı var filan. Hani bu, buna rağmen hani ortada bir mesai gerektirecek bir durum oluyor. Bence mesela o tür şirketlerde yani bunun hani hafta sonlarında şey yapıldı sanki bu kadar formal olmaması lazım. Eğer öyleyse demek ki Scrum bir şeyleri kurtarmıyor yani mesai şeyini veya ecali yöntemler veya bir şeyler aynen, yanlış yapıyorsun.
Ben şimdi burada şeye gireyim biraz sivrilik yapayım mı? Bence Scrum doğru bir şey değil, yazılım geliştirme yöntemi değil. Bence çok problemli bir yazılım geliştirme yöntemi ve ekibin gerçekten çok şey olmasını bekliyor. Olgun olmasını bekliyor Scrum çalışabilmesi için. Ve bu gerçekten de gerçekçi değil yani. Hani bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da gerçekçi değil bence. Hani Hindistan'da da bu iş çalışmıyor benim gördüğüm. İşte Costa Rica'da da çalışmadı. Peru'da da çalışmadı. Ondan sonra şeyde de bizim burada Londra'da da Scrum doğru düzgün çalışmıyor bence.
Buna katılıyorum ben. Yani gerçekten ekip Scrum'ın ne olduğunu çok, Agile'ın ne demek olduğunu çok iyi anlayıp
çok oranışlılarda
gerçekten bunlar konuşulmuyorsa mesela. Tabii biz idealden bahsettim de Deniz, hani zaten şu an konuştuğumuz bir mesai gerçekliği var. Bu nasıl düzelebilir üzerine zaten ortaya şey koyuyoruz ya.
Ha yok ama her şeyi
böyle yapılabilir gibi.
Şeyi kastettim hani bir takım varsayımlarla yola çıkarak hani şey yapıyoruz ya bunlar oluyor buna rağmen mesai oluyor gibi. Bence bunlar olmuyordur da birçoğunda. Hani business tarafı yapın diyordur.
Durum daha kötüdür diyorsun yani.
Aynen benim kastettiğim oydu.
Evet tabii tahmin edebiliyorum abi. Post-it'le feature request alıyordur insanlar yani. Alıyordur. Bu hala abi, oluyordur.
Geçenlerde saydık. Bana direkt olarak ulaşabilecek kişi sayısı 7 şu an. 7 kişiden 7 kişi bana direkt iş buyurabiliyor şu an. Bu çok sıkıntılı bir durum.
Önceliğini nasıl belirliyorsun?
Konuşuyorum insanlarla. Uğraşıyorum yani. Bunun üzerine mesai harcıyorum. Gidiyorum bir saat. Abi bu mu daha öncelikli, şu mu daha öncelikli falan diye. Onların arasındaki güç dengelerini anlamaya çalışıyorum sürekli.
Oo,
çok sıkıntılı abi.
Şey
çok
istiyorum sıkıntılı. Da defterin arasında para geliyor mu?
Abi hepsi öncelikli ama yani sonuçta proje canlıya çıkacak, çıktı daha ötelendi falan. O yüzden sıkıntılı.
Abi işte her şey öncelikse hiçbir şey öncelik olmamaya başlıyor bir noktadan sonra yani.
Evet, evet.
Maalesef. Yani tecrübeli takımda bence Agile bir noktaya kadar çalışıyor abi. Bir noktaya kadar çalışıyor yani ve takım öğreniyor zamanla. Mutlaka başka problemler oluyor ama gene ufak tefek aksaklıklar dışında biz iyi çalıştırıyoruz yani. En azından kendi yolumuzu bulduk. Fazla mesai yapmıyoruz.
İşte yani benim derdim Scrum'ın böyle dayattığı şeyler de çok mantıklı değil. Yani mesela bizim için 2 haftalık sprintler çalışmadı. 3 haftalık yapsaydık da çalışmayacaktı.
Biz bir haftaya indirmeyi düşünüyoruz.
İşte biz de aynı şeye geldik, aynı noktaya geldik. Onun için dedik şey yapalım, Kanban yapalım dedik. Şimdi evet, Kanban tamam. Uygulamaya çalışıyoruz ama Kanban'da tam anlamıyla Kanban yapamıyoruz şu anda. Bazı sorunlarımız var ama yine de şu anda elimizdeki model çalışıyor.
Abi bence ama sistem şey Scrum'ı özelleştirmektense Kanban'ı özelleştirmek sanki günümüzde daha mantıklı. Çünkü
değil mi? Pull çalışması, push yerine pull çalışması. Aynen.
Çünkü Scrum'ı özelleştirdiğin zaman hakikaten ortaya çok ucube bir şey çıkabiliyor bir süre sonra yani.
Evet. Diğer şeylere geçelim mi? Çok az vaktimiz de kaldı. Şey demiş Mahmut yazmış birkaç tane deadline falan demiş. Onları zaten herhalde şey yaptık, kapattık o konuları konuştuk ama şey hype driven developer veya bildiği dışına çıkmayan, öğrenmeyen developerlar aynı takımda olmak demiş.
Abi var böyle bir sorun ya. Hype driven developer. Ama yani şimdi diyeceğim ki hangimiz değildik abi? Yani development'a ilk başladığımızda hani abi şöyle bir şey var deneyelim falan bir şeyi var. Yani birilerinin o adamlara oğlum bak demesi lazım. Hani ekipte öyle insanların da olması lazım yani. Bunu isteyecek developer'ın hoşuna gidiyor çünkü yeni teknolojiyi denemek. Ha sistemini bunun üzerine koyduğun zaman patlıyorsun. Daha önce bunu yaşamış insanların yaşamamış olanlara anlatması lazım. Bak abi öyle olmaz bu iş diye.
Abi orada bence abilik giriyor devreye yani.
Aynen abi.
bunun hani abilik yapması gerekiyor. Yönetici de olur, team lead de olur veya senior ekipteki senior insanlar da olur. Bir de şey önemli abi, orada hype driven teknoloji hani şeklinde veya işte yürüyen bir ekipte mesela yöneticinin bazen o takımı beslemesi gerekiyor. Yani o teknolojilerden biri mesela belli olgunluğa ulaştığında o takımın engineering manager'ının o takıma hani bunu kullanması için yol vermesi gerekiyor biraz. O teknolojiye güvendiği noktada artık. Belki 6 ay önce değil ama şimdi biraz olgunlaştı mesela. Hani birinin o trendleri takip edip abi bak şimdi bunu kullanabiliriz. Hani 6 ay önce kullanamadık ama şimdi kullanılabilecek bir şey bu falan deyip o enerjiyi alması gerekiyor yani.
Ya da deney yapmaları gerekiyor.
Ya da deney yapmaları gerekiyor aynen.
Bunun için de zamanına mı ihtiyaçları var?
Zamanı da işte Scrum yaparak alacaksın ya. Abi. Slack time'ın olacak yani.
Evet ya işte ondan da bahsetmiş mesela Mahmut. Süreçleri iyileştirme için hep bahanenin zaman yok olması demiş mesela. Hep zaman yok. Yani bir şeyleri iyileştirmek gerekiyor. İşte mesela buradaki kod çok kötü yazılmış. Bunu düzeltmemiz lazım ama zamanımız yok. Mesela bu bir şeylerden bir tanesi ya da süreç diyelim ki. Yani bizim şey değiştirmemiz lazım. Bu Scrum çalışmıyor abi burada. Neden bunu değiştiremiyoruz? Dediğin noktada da bir şeyler herhalde. Yani durup bir düşünüp her şeyi değiştirmek lazım. Aslında biz Türkiye'de sanki değişimden çok korkuyoruz gibi hissediyorum. Türkiye'deki firmalarda yani özellikle kurumsal firmalarda bir şey değiştirmek istediğin zaman önüne bir sürü engel çıkıyor. Duvarlara çarpmaktan hiçbir şey yapamıyorsun.
Yapamıyorsun.
İşte işin ya burada bir noktada sen de bunu içselleştiriyorsun abi. Tamam ya diyorsun. Bununla uğraşmaya ne gerek var? Zaten hayır cevabı alacağım. Ve bu kurumsal kültüre işliyor. Sonra da zaten değiştiremiyorsun.
Benim burada bir önerim var. Yani bizim yaptığımız bir şey var. Bizde mi çalışır yoksa herkeste çalışır mı bilmiyorum. Öneri olarak ben söyleyeyim. Bu tarz böyle developer'ın ekibin yapmak istediği şeyler için belirli oranlarımızda böyle şey haftalık sprintlerin içinde şeyler var. İşte %X maintenance, %Y prod defect falan diye ayırıyoruz. Geri kalanı da tamamen new feature olarak ayırıyoruz. Bu tarz şeyleri işte bir refactoring yapmak istiyorsun. Maintenance eforları içerisinde yapıyoruz bunları ve bunları tamamen biz tercih ediyoruz. Biz karar veriyoruz. Önceliğini de biz belirliyoruz. Bir havuzumuz var. O şekilde çalışıyor bu. Bilmiyorum herkes için çalışır mı?
Abi aklın yolu bir, biz de aynı şekilde yapıyoruz mesela. Ama çok yoğun mesela new feature falan olduğu zaman bazen o override edilebiliyor mesela. Hani ona karşı durmaya çalışıyoruz. İşte biz her hafta mutlaka bu kadar yapacağız yani. Bizi elleşmeyin noktasına getirdik mesela.
Ne güzel ya. Süper. Uzun sürdü mü? Zor oldu mu peki bu?
Yo, olmadı. Burada ilk geldiğimde buraya karşılaştığım en değişik şeylerden biri oydu yani iş kültüründe. Sen bir şey söylediğin zaman, bir feedback verdiğin zaman karşı tarafın işte yönetim olur, product olur neyse. Hani bunu cidden dinleyip abi ona göre aksiyon alması, hemen aksiyon alması yani. İşte Mert'in dediği Türkiye'de o değişime karşı olma durumu burada yok. Yani var belki ama Türkiye'deki gibi o sert duvara çarpmıyorsun. Daha yumuşak duvarlar. Delebiliyorsun bazen, geçebiliyorsun yani.
Evet, o güzel bir şey. Ne güzel işte.
Ya zaten bir duvara çarpman lazım. Bir duvara çarpman lazım abi zaten. Yani öyle her istediğini de değiştiremiyor olman lazım ama hani o çarptığın duvarın da seni yıldırmaması yani ya da seni yıldıracak kadar sert olmaması lazım.
Yani mantıksız geçi diyelim ona.
Evet aynen öyle. Birisinin seni challenge etmesi lazım. Zorlaması lazım yani. İlla ki yoksa o zaman her şeyi de bütün gün değiştirirsin yani. Önüne geçemezsin onun.
Tabii ki. Tabii
gerçekten ki yani. Lazım mı demesi lazım. O mantıklı yani.
Tabii ki.
İşte review etmen gerekiyor abi sürekli bir şeyleri. Yani doğru yolda mıyız? Bak bunu uyguladık ama sonuçlar ne oldu? Sürekli bir şeyleri değiştirebiliyor olman lazım süreçlerini. Ama burada Mert'in dediğine katılıyorum yani. Radikal değişiklikler hani birazcık daha challenge edilmesi lazım ama ben değişiklik demeyeyim de iyileştirme yapabiliyor olman lazım kendi sisteminde sürekli.
Evet.
Evet, iyileştirme daha doğru bir kelime belki de. Doğru diyorsun Deniz. Ben bir şey sorayım o zaman ya. Şimdi bu konuştuğumuz pek çok konunun hani bağlandığı nokta anladığım kadarıyla proje yönetimi ve işte önceliklerin belirlenmesi, takımın çalışma prensibi. Hiç kod kalitesinden falan bahsetmedik yani bugün fark ettiğimiz üzere. Teknik bir şeyden de bahsetmiyoruz. Peki abi bu noktada şeyi anlamaya çalışıyorum. Siz yazılım ekibinizin içinde olduğunuz ekibin hangi metriklerini ölçüyorsunuz? Yani bu, çünkü bu işleri sayıya dayandırdığınız zaman daha görünür hale geliyor. Siz hangi metrikleri ölçüyorsunuz ki dışarı o bilgiyi verdiğiniz zaman, abi biz böyle böyle yaptık, sonuçları da bu oldu, şurada şu istatistikte şöyle bir iyileştirmemiz oldu. Bunu diyebilmek gerekiyor. Siz neyi ölçüyorsunuz abi ekibiniz adına?
Üründe değil değil mi? Çok
fazla. Üründe değil. Ekibin metrikleri.
Ya biz şey ölçüyoruz abi. Şimdi ben ona biraz kafa yordum geçtiğimiz birkaç haftadır. Şey, cycle time mesela. Yani bir user story şeye giriyor. Groom ediliyor. Ready for development şeyine geliyor. Oradan ne kadar sürede release oluyor? Release derken yani gerçekten müşteriye ulaşıyor.
Canlıya çıkıyor.
Canlıya çıkıyor. Bu mesela bizim en önemli metriğimiz.
Evet, biz ona lead time diyoruz mesela.
Ha evet. İşte bu bizde ne kadar oluyor? Bu ne kadar süre burada çalışıyor? Ve şeylerde ne kadar bekliyor? Belli kolonlarda ne kadar bekliyor? Belli sınıflarda. Bu da çok önemli. Yani mesela bizim şu anda kanban yapamıyoruz dediğim şey, aslında release sürecinde her şey otomatik olmasına rağmen bir onay mekanizmasına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü çok fazla servis var. Bunları nasıl daha kolay release ederiz bilmiyoruz. Çünkü bazı servisler birbirlerine depend oluyorlar. Bu dependency'leri çözmeye çalışıyoruz şu anda. Mesela ready for deployment'ta bekleyen ticket'ların süresi çok önemli bizim için. Mesela bu Ağustos ayından önce geçen sene 3 hafta falan oluyordu bazen. 3 hafta bekliyordu ticket'lar. Şimdi 3 güne düştü. Ama bunu şey yapmaya çalışıyoruz şimdi. Hani bir gün içerisinde çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bir gün içerisinde release olmalı bunlar diyoruz mesela. Bunları nasıl sağlayabiliriz ona çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da şey var tabii. Ekip kaç tane ticket yaratıyor? Mesela kaç tane ticket product owner tarafından yaratılmış? Kaç tane ticket şey tarafından yaratılmış? Yazılımcılar tarafından. Ticket dediğim user story. Yani developerlar şeye ne kadar contribution yapıyorlar?
Ürüne.
Backlog'a. Da bizim için çok önemli. Bu ikisini ölçüyoruz biz sadece. Bu iki kavramı ölçüyoruz.
Çok güzelmiş abi. Çok güzel fikirler aldım senden şu anda. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Evet, yazılımcının contribute etmesi backlog'u şeyi ölçüm olarak, metrik olarak güzel fikir.
Abi öyle de olmalı zaten. Ya product bizde developer ekibi değil product ekibi diye bakıyoruz ve aslında product hakkında ne kadar söz sahibi olduğum kadar product hakkında fikir üretmenle, şey yapmanla alakalı yani.
Doğru. Katılıyorum.
Bir de zaten yazılımcı en iyi bilir abi ürünü. Product owner bilmiyor ki onun o içinde ne olduğunu. Yani o sadece son gördüğü şeye bakıyor. Bak, düşündüğün zaman. Hani arkasında nasıl çalıştığını vesairesini biliyor ama yazılımcı bütün gün bakıyor ona. Product owner sadece requirement'ı yazarken öğreniyor, bakıyor. Düşününce de. Yani yazılımcının en çok katkı yapması lazım ürüne diye düşünüyorum.
Öyle abi. Bir de hani o ürünün hakkında bir bağlamının olması gerekiyor. Bir fikrinin olması gerekiyor. Bazı ürünler o kadar büyük ki mesela. Bir story geliyor ve adam onu implement ediyor ve geçiyor. Ama aslında o story hakkında mesela çok ciddi bir fikri yoksa veya onun hani bağlamını, kontekstini almadıysa o yazılımcı, implement edip geçiyor ama edge case'leri düşünmekte zorlanıyor mesela. Bence bu da çok önemli. Çünkü o zaman işte yazılımcının ürüne katkısı çok olmuyor. Sadece yazıp geçiyor yani. Sonra da daha büyük problemler çıkabiliyor tabii. Ve kalite düşüyor bana kalırsa.
O zaman şöyle deyip toparlayabilir miyiz? Yani aslında bu bahsettiğimiz şikayetlerin büyük bir kısmı yazılımcılara ya yetkinlik verilmemesinden, yetki verilmemesinden ya da işte yazılımcılara bir şekilde belli şeylerde fikirlerinin sorulmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ya da tecrübesiz aslında bir takım katmanlardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani işte bu yönetici olur, product owner olur, işte koçluk yapan kişiler olabilir ya da o kişilerin olmaması olabilir mesela. Ama bir taraftan hani sanki bütün improvement yazılımcılardan gelmeliymiş gibi hissediyorum ben. Yani bir şey yanlış gidiyorsa bunu en iyi yazılımcılar dile getirebilir. Neden mesai yapıyoruz sorusunu yazılımcıların aslında sorması gerekiyor en başta. Ve bunun içinde uygun ortamın firmada sağlanması gerekiyor. Yöneticilerin de bunu aslında sağlaması gerekiyor diye özetleyebilir miyiz konuştuklarımızı?
Evet abi, bence özetleyebiliriz. Bir de şey var sadece, onu söyleyebilirim. Bazen de gerçekten tecrübesiz yazılım ekiplerinin de sorumluluğunda oluyor bu meseleler. Bence o da önemli. Ama orada da işte tecrübeli birinin, yani ya ekibe gelecek tecrübeli bir senior yazılımcının veya yöneticinin Hani buna ön ayak olması gerekiyor yani.
Abi, bu soruları formül diyorsun.
Efendim?
Abilik formül diyorsun.
Abilik. Aynen.
Liderlik.
Yani liderlik. Birinin o yolu açması gerekiyor. Yani o soruları sordurması gerekiyor. Bana kalırsa.
Peki o zaman son soru olarak Barış yazmış 7 dakika önce. Yazılımcıya verilen koltuk ile müdürlere verilen koltuklar arasında farkın sebebi nedir mesela demiş.
Of ya.
Yani Barış, aynı koltuğa mı oturacaksınız?
Sen hayırdır ya?
Müdür abi, müdür.
Çok merak ediyorum gerçekten.
Ama abi hepsi burada da falan bile öyle ya, bakıyorsunuz koltuk satın alacaksın, müdür koltuğu, müdür yardımcısı koltuğu, genel müdür koltuğu diye kategorize etmişler koltukları.
Ama işte yani çok ayıp bir şey değil mi ya bu?
Ya yanlar hastalaşma bir şey abi öyle şey.
Ben,
abi,
ben daha duyuyorum. Çok oturuyorum ya.
Evet.
Müdürden.
Çok garip. Yani hepsi burada da falan böyle bir ayrımın olduğunu bilmiyordum.
Hayır yani şey ticaret olarak dedim. Hepsi burayı X diye verdim. Atıyorum yani koltuklar bu şekilde satılıyor.
Evet evet öyle zaten anladım yani onu. Şirketten bahsetmiyorum. Ürün kategorisi olarak ürün kategorisi olması garip. Müdür koltuğu.
Aynen abi.
Arkaya da mantar pano. Yanında geliyor.
Önünde de sümen.
Müdür kelimesi şeyde kullanılmış. Şimdi Nişanyan sözlüğe bakıyorum. 1876'da şeyde işte Lehçeyi Osmani diye bir şeyde bulmuş Nişanyan onu. Müdür kelimesinin ilk kullanımını müdir diye şey yapmış. Çember çeviren, yuvarlayan, top şekline getiren manasında.
Bomboş işler.
Ya da işte idare eden hani.
Müdür götür var bir de.
Bir daireyi çekip çeviren daire idareci.
Yani o daire denmesinin sebebi hani devletteki daire kavramından muhtemelen.
Olabilir.
Çözemedim.
Bilmiyorum ama çok komik. Çember çeviren, yuvarlayan, top şeklinde getiren.
Biz de topun parçaları mı oluyoruz yani?
Sen galiba çember oluyorsun abi ki seni çevirdiğine göre.
Müdür. Abi o koltukta oturması gerekiyor çevirmek için.
Bir şey diyeceğim. Müdür yazılım yöneticisi peki ayrı yerde mi oturmalı? Yani bence oraya kadar gidiyor bu sorunun şeyi. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Ayrı koltuğu olduğu zaman zaten adamın ayrı bir şeyi oluyor. Bence o kadar ayrı olmaması lazım ekipten ya.
Her şeyle aynı olmalı bence. Yani
oturmalı.
Evet. Evet abi takımdan uzak yönetici zor yani.
Peki GM'yi, GM'ler, direktörler?
Onlar başka ama abi. Yani firmanın boyutuna göre değişir o. Firma 15 kişiyse ve sen direktörsen aynı oturursun. Yani ama mesela firma işte 300 kişilik, 500 kişilik firmaysa GM'ye falan hani yaptığı işler muhtemelen ekibin yaptığı işlerden farklı olur gibi geliyor bana.
Ne gibi mesela? Ya böyle toplantıları daha böyle internal ekibe daha sonradan açıklanacak draft şeyler falan olabilir. Hani bunlar için ne bileyim bir toplantı odası ayarlanabilir. Onun dışında GM'ye neden ayrı bir oda ihtiyaç duyar? Gerçekten eleştirdiğim için söylemiyorum, bilmiyorum. İşte ne dönüyor o dünyada?
Bence olmamalı ama hani o olursa da çok da garipsemem. Hani olmasını garipsemem. Neden oturuyor demem. Ama mesela bizim firmada öyle bir şey yok. Bizim firmada direktör de benim karşımda oturuyor. Yani
işte şey, yani bu olabiliyorsa neden o zaman garipsemiyoruz ayrı odalar olmasını?
Firmanın mekaniğine bağlı abi ya. Ya ben şey okudum. Okumadım, duydum. Ama bunu firma ismi vermeyeceğim. Bir firma varmış. Türkiye'de böyle çok büyük, köklü bir kurumsal firma. Direktörlerine her cuma bir tane toplantı odasında yemek pişiriyorlarmış abi. Orada mangal yapıyorlarmış. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum bak.
Abi müthiş ya.
Mangal dedin değil mi?
Aynen odada pişiriyorlarmış. Mutfak gibi oda varmış. Allah yani, toplantı Allah. Odası. Odaya böyle şey mutfak geliyormuş. O mutfakta et pişiriyorlarmış falan böyle. Yemek nasıl, yapıyorlarmış. Yemek
mobil mutfak mı varmış abi?
Aynen.
İlk kez duyuyorum.
Abi böyle dışarıda yapsınlar.
Böyle bir şey varmış mesela.
Bu ne oğlum? Çok inanmak istemiyorum ya.
Bir başka firma, bir telekom firması Türkiye'de bayağı eski. Onun direktörünün odasında koşu bandı varmış. İşte koşu bandında koşuyormuş adam. Millet işe geliyor sabah. O orada koşu bandında koşuyor mesela.
Çok saçma lan.
Ondan sonra ona özel yemek geliyormuş böyle ayağına.
Süper lüks.
Vallahi.
Ona harcayacağı parayı değil mi? Ekibe bir şey yapsa, parti yapsa, bir ya da ne bileyim hediye verseler ekibe.
Kitap alsa ekip mesela. Bütçesi olsa kendini geliştirmek için. Belki vardır tabii de.
Konferansa götürse ekibi. Ne bileyim yani. İnanılmaz ya.
Ya abi, ufak tefek lükslerinden niye vazgeçsin lütfen ya?
Alt tarafı.
Koltuk falan.
Ama şey düşünebiliyor musunuz yani, hastalıklı tarafın işin. Hani sen bir toplantı odasına gidiyorsun, toplantım var diye.
Mangal var. Et ikram ediyorlar falan. Al sen de ya, hadi.
Ya da önceden yenmiş mesela orada, içerisi et kokuyor. Daha kötü, ve et yok, sana yok yani.
Ya da kemik buluyorsun yerde.
Kemikleri veriyorlar.
Abi çok saçma ya. Çok saçma yani.
Koşan direktör de iyiymiş ama ya. Hani ben de çalışıyorum arkadaşlar.
Düşünsene onu. Odasına
bugün 500 kalori yaktı.
Odasına giriyorsun mesela. O koşuyor, sen onunla konuşmaya çalışıyorsun.
Kesinlikle. Allah Allah.
Bari bana dışarı koysa da herkes faydalanır.
Değil mi?
Abi şey vardı. Üniversitede bir tane hocam vardı benim. Şeydi, engelliydi. İşte böyle üniversitenin yeni binasına şey yapınca onun odası en üst katta kaldı. Adam çıkamıyordu yani. Çok zor çıkıyordu. O yüzden böyle bir şey platform yaptılar. Hani böyle bu şeylerde, post apokaliptik dünyalarda vardı ya, uçan platform. Onun gibi böyle ona çıkıyordu o platforma. Böyle dönerek merdivenleri çıkabiliyordu yukarıya, odasına kadar. Bir gün onunla konuşuyordum en alt katta. Bu başladı gitmeye böyle. Uzaklaşıyor. Böyle bir garip oldum. Yetişemiyorum da. O kadar hızlı gidiyor ki. Aklıma o geldi. Çok iyi bir hocamdı yani. Çok severdim.
Deyip bitirelim mi?
Aynen, tamam. Bitirelim ya. Bir de şeyimiz var şimdi. Patreon'umuz da var.
Patreon da var. O zaman.
Hadi o zaman. Kapanış şarkısı yapmıyoruz artık değil mi?
Aa, bu sezon hiç yapmadık.
Yapalım mı?
Söyleyebiliriz.
Şimdi bunlar şeyde de yayınlanıyor ya, lisans ücretleri sıkıntılı oluyormuş galiba. Evet. Söyleyebiliriz.
Kendi söyleyeyim.
Evet ya, bir söyleyince olmaması lazım.
Şöyle olabilir o zaman. Biz bir şarkıyı şey yapalım. Fırat başından başlasın. Dinleyiciler devam etsinler sonra.
YouTube'dan.
Abi niye ben başlıyorum? Hayır ya, Allah Allah.
O zaman herkes bizim için bir Fear of the Dark dinlesin ya.
İngiltere'ye git.